Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler ve sevgili program ortağım Rauf Kösemen'le berabersiniz. Bu hafta iki önemli günü idrak edeceğiz. Birincisi tabii ki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İkincisi ise hemen ardından gelen 3 Mayıs'taki Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Her ikisi de kritik ama bu iki kritik noktada bir kez daha kritik diyeceğim aynı cümle içinde. Kusura bakmayın sevgili dinleyenler ama kritik bir halka var ki. O da gazeteciler ve haberciler. Bu nedenle bugün çok özel bir konuğumuz var bizle beraber. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı sevgili Gökhan Durmuş bizlerle beraber. Gökhan hoş geldin, hoş geldin Rauf.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Merhaba, hoş bulduk. İki tane önemli gün var dedik. 1 Mayıs ve 3 Mayıs. 1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü, Dayanışma Günü. Elbette gazeteciler diğer emekçilerle birlikte her yıl 1 Mayıs'ı kutluyorlar. Alanlara çıkıyorlar. Ona geleceğiz. 3 Mayıs'tan başlayalım derim ben. Çünkü 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde Türkiye Gazeteciler Sendikası bugünü anarken her yıl bir rapor yayınlıyor. Türkiye Basın Özgürlüğü raporu bir çetele tutuyor ve bu çeteleyi bizimle paylaşıyor. Genellikle de bu çeteleyi bir kampanyayla paylaşıyor. Bunu bir iletişime dönüştürüyor ve taleplerini sıralıyor. Hoş geldin Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı. Gökhan diyeceğiz tanıştığımız için. Bir gazeteciye söz vermek, soru sormak, bir haberciye ne soracağını bilmek söz konusu olduğunda bu konuda biz acemiyiz. Gökhan usta sayılır. O yüzden söz sende.
Bütün dinleyicilere ben de yeniden merhabalar diyorum. Tabii bu hafta Mayıs'ın ilk haftası Türkiye Gazeteciler Sendikası açısından da önemli iki kritik günü oluşturuyor. Birincisi 1 Mayıs'ta Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü. Çok kısa bu ayrıntılarına değineceğiz. Buradan sizin aracılığınızla da tüm işçi sınıfının 1 Mayıs'ını kutluyorum. Diğeri 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye uzun yıllardır basın özgürlüğü konusunda sıkıntılı bir ülke. Ve gün geçtikçe toparlanmıyor, tam tersi geriye doğru gidiş halihazırda devam ediyor. Biz de Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak aslında uzun yıllardır 3 Mayıs'larda açıklamalar, eylemler yapıyorduk ama 2019'dan beri rapor yayınlamaya başladık. 2019 yıl içerisinde gazetecilere yönelik yapılan saldırılar, tutuklamalar, gözaltılar ya da açılan davalar, yayın kuruluşlarına verilen cezalar, bunların miktarları derleyip topladığımız bir rapor yayınlıyoruz her yıl 3 Mayıs'ta. Ve eş zamanlı olarak da yani bu soruna dikkat çekmek için hem gazetecilerin kendi arasında bu soruna dikkat çekmek için hem de tüm kamuoyuna, kamuoyunun dikkatine sunmak üzere de kampanyalar düzenliyoruz. Daha tek başına gazetecilerin basın özgürlüğü sorununu çözemeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu iş karşılıklı bir iş. Gazeteci haber vermekle yükümlü ama toplum da haber almak hakkını korumakla yükümlü bizce. Dolayısıyla tek taraflı yürüyen bir mücadele başarıya ulaşmıyor. Yıllardır da bunu örnekleriyle birlikte görüyoruz. Bugünkü seyirde de gördüğümüz gibi. Her 3 Mayıs'ta biz tematik olarak bir konu belirliyoruz. Yani basın özgürlüğünün o yıl içerisinde en ağır ve can alıcı sorunlarını basın özgürlüğü raporunun ana konusu haline getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bu gazetecilere yönelik saldırılarda cezasızlıktı. Şöyle bir tablo var maalesef Türkiye'de. Gazeteciler evet kolluk güçleri tarafından gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, haklarında iddianameler hazırlanıyor, yargılanıyorlar. Ama bir de fiziki saldırılara uğruyorlar. Ve bu fiziki saldırılara uğrayan gazeteciler yaptıkları şikayet karşısında saldırganlar ödüllendiriliyor, cezalandırılmıyor, ödüllendiriliyor. O yüzden buna dikkat çekmek istemiştik. Bu seneki raporumuzda işin başka bir boyutuna değinmek istedik. Türkiye'de gazetecilerde son yıllarda ciddi anlamda bir yoksullaşma söz konusu. Yani şundan tabii ki azade değiliz. Türkiye toplumunda ciddi bir yoksullaşma var. Yani biz sadece gazeteciler yoksullaşıyor, bunların sorunları çözülsün noktasında durmuyoruz. Tüm Türkiye'deki emekçi kitlelerin yoksullaştığı bir dönemden geçiyoruz. Ama biz de tabii faaliyet alanımız olan gazetecilik alanında buna dikkat çekmek istedik. Bunun gazetecilerin yoksullaşmasının basın özgürlüğüyle doğrudan ilintili olduğunu düşünüyoruz. Neden diyeceksiniz? Kendi sorumu da sorayım arada. Çünkü şundan, gazeteciler haberlerini yaparken ya da ortaya bir iş üretirken, topluma haberi verirken mümkün olduğu kadar kendi yaşam kaygısından uzak, hükümetlerin ya da patronların ekonomik anlamda üzerine baskı kurmamasını sağlayacak bir rahatlık içerisinde çalışması gerekiyor ki özgürce yazabilsin. Ne demek istiyorum? 1961 yılında şu an hala yürürlükte olan o dönem 212, bugün 5953 sayılı kanun hazırlanırken gazetecilere gibi gözükse de aslında gazetecilere değil, topluma bazı ayrıcalıklar sağlandı gazeteciler üzerinden. Gazeteciler maaşlarını peşin alırlar. Gazetecilerin maaşını ödemediğiniz her gün için %5 faiz de ödemek zorundadırlar işverenler. İşte haftalık izinlerini bir yılını doldurduğunda 4 hafta izin yapar. 10 yılını doldurunca 6 hafta izin yapar. Bütün bunlar aslında hani gazetecilere imtiyaz, ayrıcalık gibi gösterilse de aslında haberi korumak üzere kurgulanmış bir kanundur. Gazeteci maaşını peşinen almalı ki o ay içerisinde işte evinin kirasını, ne bileyim gıdasını, giyinmesini, bunu dert etmesin ve işine odaklanabilsin, topluma haberi verebilsin. Ücretini alamayan gazeteci üzerinde patronun bu ay maaşımı yatırır mı, şu haberi girersem acaba bir baskıya uğrar mıyım gibi baskıları bertaraf etmek üzere kurgulanmış bir kanundur. Ama bugün geldiğimiz noktada tek başına kanunun korumadığı, birçok değişikliğe uğradığı, özellikle 1990'lardan sonra ciddi bir sendikasızlaştırma dalgası yedi medya sektörü. Ve bugün gelinen noktada sendikanın toplu iş sözleşmeleriyle domine edebileceği bir pozisyonda değil. Yani yok mu, sendika işini yapmıyor mu? Yapıyor, yapmaya çalışıyor. Ama hani sektörün sadece %7'sinin toplu iş sözleşmeli bir düzende çalıştığı ortamda kalan %90'ı domine edemiyorsunuz. Dolayısıyla evet.
Çok özür dilerim. Tam bu noktada araya girdim çünkü hem gazetecilerin sendikal haklarını hem sendikaların durumunu konuşacağız. Ama çok önemli ve kritik iki şey söyledin. Orayı biraz açıp buradan oraya sıçramayı çok isterim ben, eğer senin için de uygunsa. O da şu, birincisi özellikle gazetecilerle ilgili kanunda tanımlanmış hakların gazetecilere bir ayrıcalık değil, topluma bir koruma kalkanı olduğunu söyledin. Bunu bir vurgulamaya ihtiyacımız var. Çünkü habercilerin, gazetecilerin haklarının korunması aynı zamanda hepimizin, teker teker hepimizin derken şu anda hem dinleyicilerimizden bahsediyorum hem şu anda bu programı yapan bizlerden bahsediyorum. Haber alma özgürlüğünü korumak üzere tasarlanıyor. Bu aynı zamanda yine senin biraz önce belirttiğin gibi toplumun haklarının da gözetimine yarayan bir işlevsel mekanizma. Çünkü özellikle son yıllarda yaşadığımız gazetecilere yapılan saldırılardan da bahsettin. Tabii ki doğal olarak içinde yaşadığımız dönemin sonucu olan yargılamalar, cezalar ve o türden korkutmalar, bütün bunlar aslında genelde belli başlı politik haberler üzerinden yapılıyormuş gibi algılansa da aslında haber alma hakkı bugün yediğimiz gıdanın fiyatından, o gıdanın üretildiği sağlık koşullarına, oradan soluduğumuz havadan, oradan da sıçrayalım. Bambaşka konulara sıçrıyorum şu anda biliyorum ama can güvenliğimize kadar pek çok haberi kapsıyor. Ve gazetecileri bu alanda korumak, bu nedenle tam da biraz önce söylediğin ikinci önemli cümleye vurgu yapalım. Toplumun görevi, yani her ne kadar gazeteciler haberlerini yapmakla görevlilerse bizler de haber alma hakkımızı korumakla yükümlüyüz. Bu noktada genel olarak yükselen, son yıllarda özellikle de yükselen hem bilgi ve veri karşıtı, anti entelektüel dalganın hem de gazetecilerle ilgili Türkiye'de çok eskiden ve dipten beri olan zaten tuzu kurular, ayrıcalıklılar algısının birleşerek ek bir yük getirdiğini bu mücadelede size söylemek mümkün mü?
Şöyle söyleyeyim. Sadece geçtiğimiz 2023 yılı Nisan ayından 2024 yılı Nisan ayına 4148 haber içeriğine erişim engeli getirilmiş. Bu erişim engeli getirilen haberlerin büyük çoğunluğu siyaset ve ekonomi haberleri. Biz hani bunu derken aslında toplumun haber alma hakkı korunmak üzere kurgulanmış derken kastettiğimiz şey tam olarak bu. Türkiye'de medyanın büyük çoğunluğu hani %90'ı aynı anda başka işler yapan insanların sahip olduğu medya kuruluşları. Şimdi şöyle düşünün. Yani çok örneklemeyeyim ama herkes anlayacaktır diye düşünüyorum. Benim bir inşaat firmam var. Ve bir de gazetem var, televizyonum var. Demirdeki fiyat artışlarından ya da depreme dayanıklı mı dayanıksız mı konusunda işte yakında bir yani Türkiye açısından büyük bir yıkım olan bir deprem yaşadık. Ve görüyoruz orada aslında yapılmaması gereken yerlere yapılan binaları falan ya da kullanılan malzemeleri. Bunları ortaya çıkaran hala gazeteciler çıkarıyor maalesef. Ben bir inşaat şirketi sahibi olarak kendi medyamda yaptığım inşaat işlerine dair yaptığım şeylerin yer bulmasını ister miyim? İstemem. İstemeyeceğim için de benim çalışanlarım yani gazeteciler ya bizim patronun inşaat firmasıyla dokunmayalım gibi bir zaten otosansürle işe başlarlar. Çünkü maaşını alamamış. Kendini yeteri kadar güvencede hissetmiyor. O haberi yaptığında işten atılma kaygısı kendinden uzak değil. Durum böyle olunca dolayısıyla gazeteci maaşını düşünmek durumunda kalıyor. Bu haberi yaparsam patron bu ay bana maaş ödemeyebilir, beni işten atabilir ve haberi sümenaltı ediyor. İşte bir dünya şey gördük, işte deniz kumlarını bilmem neyini falan filan. Yani aslında tablo bu. Hani bu ekonomik baskının olduğu bir ortamda gazetecinin özgürce haberini yapma şansı yok. Bu kadar medya dışı
Bu
patronların.
kadar doğrudan sözünü kestim. Bu kadar doğrudan ilişkiye de gerek yok. Olağan dışı bir herhangi bir durum, diyelim ki gıda zehirlenmesi ve bununla ilgili bir haber yapılacak. Ama politikanın gazeteciler üzerinde, basın üzerinde o kadar güçlü bir etkisi var ki bu haberi yaptırmak istemeyen, kendisi de politikacı olmayan bir gıda şirketi sahibi bir politikacı eliyle gazete üzerinde baskı oluşturabiliyor.
Evet.
Çünkü yani şey olmak, politik olmak illa herkesin politik olması anlamına gelmiyor. Yani ülke genel olarak politikse burada her tarafa da sirayet ediyor buradaki mesele. O yüzden hakikaten gazetecilerin doğrudan doğruya patronun nerede çalıştığından bağımsız olarak da baskı altında olmamasının sağlanması gerekiyor. Her türden baskıdan azade olması lazım.
Tabii bunu aslında kanunlarla görece korunmuştu. Yani bu kanunun hazırlandığı tarihte de asıl kaygı, asıl dert hükümet ve patronlar gazeteciler üzerinde baskı kurmasındı. Ama yıllar içerisinde patronların gücüyle, bakın gerçekten altını çizerek söylüyorum, patronların gücüyle kanun o kadar baltalandı, parçalandı, her tarafından koparıldı ki Bugün isteyen medya patronu, işte sizin de bahsettiğiniz gibi bazı siyasetçilerin aracılığıyla ya da kendi gücünü kullanarak bir yıl içerisinde 4000 habere erişim engeli getirilmesi çok normal bir şey değil. O zaman şu da ortaya çıkıyor. Aslında bizim ülkemizde hukuk da parası olana, zengin olana hizmet eder hale gelmiş oluyor. Yoksa yani siz de şimdi bu yayınla ilgili herhangi birisi erişim engeli koydurabiliyor bir savcıyı tanıyorsa. İçeriye tartışmak zorunda değil, içerikte habercilik var mı yok mu ya bakmak zorunda değil ama bunu yaptırabilir bir gücü var. Diğer türlüsünde hani çok mümkün değil hani 4000 tane yalan haberin üretilmiş olması mümkün değil. Aslında haberler doğru doğru haberlere erişim engeli getiriliyor. Biraz böyle bir durum var. Şimdi buradan ekonomiyle alakasına tekrar dönecek olursam.
Evet, oradan yoksulluğa da gazeteci yoksulluğuna da geçelim hemen rapora.
Evet, bu kadar ekonomik bir baskı altında, bu kadar siyaset ve patron baskısı altında bir gazetecinin özgürce haber yazabilmesi mümkün değil. Çünkü onu koruyacak ne bir kanunu var, ne de tırnak içerisinde sendikası var. Tırnak içerisinde söylüyorum çünkü sendikanın örgütlü olduğu, sözleşmelerle koruduğu gazeteciler var. Ama toplama henüz toplamın %90'ının sendikasız olduğu bir ortamda tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Bu kadar güvencesizlik içerisinde gazeteciler kendileri için pazarlık edebilir, yaşam koşullarını iyileştirebilir bir durumda değiller. Biz bir anket çalışması yaptık. Üyelerimiz içerisinde bir anket çalışması yaptık. Yani ankete katılanların %90'ı ciddi bir geçim problemi yaşadığını söylüyor. Çünkü gazetecilerde sendikanın tasfiye edilmesiyle birlikte bir dönem gazetecilere ciddi zamlar, ciddi ücretler verildi. Tekrar sendikaya gidilmesin diye. Ama sonrasında yavaş yavaş bu haklar budanmaya, kesilmeye, alınmaya başlandı. Özellikle son 7-8 yıldır gazeteciler ortalama yıllık ücret artışları 5-10 bu civarda geçirdiler. Ve ücretleri ciddi anlamda eridi. Erimekten neyi kastediyorum? Yani asgari ücret seviyesinde çalışır bir gazeteci profili yaratıldı. Şimdi hani memlekette asgari ücret diye bir durum var. İşçiler asgari ücretle çalışıyorken gazeteciler neden asgari ücretle çalışmasın gibi bir soru gelebilir. Tabii ki hani işçiler de asgari ücretle çalışmasını isteriz. Daha fazlasını alabilsin isteriz. Hani sendika olarak ve bunun için de gayret ve çaba içerisindeyiz. Ama gazetecilerde hani şunu ayırmamız gerekiyor. Gazeteci açısından eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Gazeteci çalıştıkça sürekli kendini geliştirmek zorunda. Sürekli dünyayı takip edebilmek zorunda. Hani bunların hepsi bir maliyet. İşte kitap almak zorunda gazeteci. Kitap alıp okumak zorunda. Yeni çıkan yayınları takip etmek zorunda. İşte dünyada ne olup ne bittiğini takip etmek üzere oradaki gazeteleri almak zorunda. Ama evinin kirasını düşünen, faturalarını düşüren gazetecinin bunlara ulaşma şansı yok maalesef. Çünkü bunlarla mücadelenin içerisinde oturup şöyle güzel bir haber yapayım diye hareket edemez pozisyonda. Bu ay şunu mu yatırsam, bunu mu ödesem gibi bir kaygının içerisinde. Ya ben bazen biz çeşitli illerde toplantılar yapıyoruz. Bazen soruyorum gazetecilere ya en son ne zaman sinemaya gittiniz diye. Hatırlamayanlar oluyor. Yani bir gazeteci sinemaya gidemiyorsa, bir gazeteci tiyatroya gidemiyorsa, konsere gidemiyorsa o gazetecinin ufkunu nasıl açmasını bekleyebiliriz? Gidememesinin nedeni tamamen ekonomik. Bunu kendileri de ankette söylüyorlar zaten. Yani bir gazeteci aylık 500 liranın altında bir miktarı kültür sanat işlerine ayırıyorsa zaten ayda bir defa ya sinemaya gidiyordur ya da tiyatroya gidiyordur.
Eğer ailesiyle birlikteyse.
Ya da aileyle birlikteyse.
Evet. Gökhan, bütün bu harcamaların dışında bir de sendika hızlığın getirdiği ciddi bir iş güvencesizliği, haberler nedeniyle oluşacak olan yasal süreçlerde yalnız bırakılma gibi başka sorunlarla da karşı karşıya gazeteciler. Bütün bu toplama baktığımız zaman aslında ülke genelindeki sendikasızlaşma ve ülke genelindeki asgari ücrete mahkum olma haline de bakmak zorunda kalıyoruz. İşte o zaman da soru şu, biz buralara bakarken bunların haberlerini kim yapacak? Her bir emekçi kesimin sesini diğerlerine kim duyuracak? Sorusu havada asılı kalıyor. O yüzden özellikle gazeteci yoksulluğu ve gazetecilerin hak sahipliği ile ilgili söylediklerin doğru. Sendikalaşma meselesinde biraz önce söylediğin hani ilk başta girmiştik biraz. 1 Mayıs'ta alanlara da çıkacaksınız. Biraz da sendikalı olmanın hem getirdiklerine hem de sendikanın alanda neler yaşadığına dokunalım mı?
Tabii ki. Şimdi biz 1 Mayıs'ta bu sene 4 ilde mitinglere katılacağız. Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana'da. İstanbul'da yine bir alan kavgası yüzünden, alan tartışması yüzünden maalesef İstanbul'da katılamayacağız. Çünkü bir miting olacak gibi gözükmüyor. Ama biz o gün içerisinde hani özellikle taleplerimizin sıraladığımız kampanyayı yapacağız. Alanda çıktığımız yerlerde genel talebimiz ve sloganımız gazetecilerin yoksulluğu, buna karşı bir mücadele olacak. Ve biz tabii şöyle bir tabloyu hep yaşıyorduk biz gazeteciler olarak. Hani o gün bayram, evet, alanlara çıkıp mücadele sloganlarının atılması gerekiyor. Ama gazeteciler aslında bu sloganları atanları da bir taraftan duyurmak zorunda. O yüzden ben TGS'nin 7 yıldır genel başkanlığını yapıyorum. Hiç çok kitlesel gazeteciler alana geldi damgasını vurdu gibi bir şey yaşayamadık. Çünkü gidip çalışmaları gerekiyordu. Genellikle işte pankartta biraz yürüyüşe katılıp sonra sahada çalışmaya devam etti meslektaşlarımız. Bu da kaçınılmaz bir gerçeğimiz. İşte biz biraz bu gazetecilerin güvencesiz çalışması, sendikasız çalışmasının da bununla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kendini sokakta mücadele ederken görmüyor gazeteci. Buradan başına bir şey geleceğini düşünüyor. Ya da orada o fotoğraf karesinin içerisinde olursa potansiyel işten atılacağını düşünerek de biraz alandan kaçıyor. Ama artık gazetecilerin şunu görmesi gerekiyor. Biz de işçiyiz, fikir işçisiyiz ve bizim de yerimiz, gazetecilerin de yeri sokak ve mücadele etmek. Tek başına evet şöyle ayrıcalıkları tırnak içerisinde olabiliyor gazetecilerin. İşte patronlarla görüşebiliyor, işte ne bileyim cumhurbaşkanıyla görüşebiliyor, bakanlarla görüşebiliyor. Ama döndüğümüzde yaşadığımız hayat asgari ücret hayatı. Dolayısıyla kendimizi başka bir yerlerde konumlandırmadan işçi sınıfının bir parçası olarak görüp ve onlarla birlikte mücadelenin yollarını, yöntemlerini bulmalıyız ve bundan kaçınmamalıyız. Aksi halde evet biz bugün gazetecilerin yoksullaşması üzerine bir kampanya yapıyoruz ya da bir mücadele başlatıyoruz. Başarıya ulaştığımızı varsayın. Bir yıl içerisinde gazetecileri ekonomik anlamda ileri bir noktaya taşıdığımızı varsayın. Ama toplumun büyük bir kesimi, işçi sınıfı hala yoksullukla kavga ediyorsa çok kısa sürede emin olun biz orayla eşitleneceğiz yeniden. Dolayısıyla kendimizi bağımsız görmeden kendimizin de o hareketin, işçi sınıf hareketinin bir parçasını olarak görerek hareket etmemiz gerekiyor. Yoksa kısa bir sürede işte bugün 7 yıl gibi bir süre içerisinde biz aslında aşağıda eşitlendik gazeteciler olarak. Yine
Bu
benzer yaşanmamak.
bütün eğitimli sınıfların kaderi gibi bir şey oldu Türkiye'de zaten. Aşağıda eşitleniyor hızla. Bütün orta kademede ücret alan çalışanlar alt seviyelerde ücret alır hale geldiler ya da gelir seviyeleri hızla geriler hale geldi. Gazeteciler de bundan azade değil ne yazık ki ama bu bir herhangi bir ofis işçisinin düştüğü durum gibi de değil gazetecinin düştüğü durum. Yani bayağı bildiğimiz haber alma hakkımızın engellenmesi anlamına geliyor bu.
İşte evet, aslında bunu tek başına şöyle çözebileceğimizi düşünmüyorum. Yani Yani biraz kanuni desteklerle birlikte çözülmesi gerekiyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladığı yerlerde hani görece daha iyi ücretler alınmasını sağlıyor. Ama öyle bir hayat pahalılığı var ki bugün çok iyi bir sözleşme oldu dediğimiz şey bir ay sonra ya niye buna imzaladık dönüşüyor. Kanunlarla desteklenmesi gerekiyor. Biz medyanın bir kısmında örgütlenerek toplu sözleşmeler imzalayarak onlara bir güvence, onlara bir artı sağladık. Ama Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Türkiye'nin dört bir tarafındaki gazetecilerin sorunlarını çözebilmesi için bazı kanuni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Neyi kastediyorum? Şimdi örneğin Edirne'deki bir yerel gazetede çalışan gazetecinin de geçim derdi var. Ve hani yerel gazeteciler, yereldeki gazeteciler açısından ekonomik sıkıntılar, işverenleri de katarak söylüyorum, çok daha ağır ve zor. Dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Edirne'deki bir yerel gazetede oturup toplu iş sözleşme imzalayabilmesi çok kolay değil. Ama kanuni bazı düzenlemelerle, onları da koruyan bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Yani işte örnek veriyorum, bunu değiştirebiliriz, arttırabiliriz, düşürebiliriz, neyse. İşte bir gazeteci iki asgari ücretin altında çalıştırılamaz diye bir kanunla, kanuni bir düzenlemeyle ve basın ilan kurumunun da hani bunu gözeterek bir fiyat belirlemesiyle gazeteciler açısından bence Türkiye'nin genelindeki sorunun çözülmesine büyük bir katkı sunulmuş olur. Çünkü işte şunu kıyaslayamıyorsunuz. İşte Türkiye'nin merkezinde bulunan bir medya kuruluşuyla, Türkiye'nin her tarafına dağıtım yapan, satış yapan bir medya kuruluşuyla, işte Samsun'daki bir yerel gazetenin aynı muhabiri aynı kefeye koyamıyorsunuz. Ama biz bir asgari standart belirleyerek, asgari bir alt taban belirleyerek gazetecilerin yoksulluktan uzaklaşmasını sağlayabiliriz. İşte bu konuda da biraz yasal düzenlemeler ihtiyaç var. Tek başına sendikanın sağlayacağı güvencelerle ya da müzakere gücüyle bu sorun çözülemez. Türkiye'deki bütün gazeteciler açısından çözülemez. Ama belli kanun düzenlemeler, asgari standartlarla gazeteciler yoksullaşmadan uzaklaştırılabilir.
Burada noktayı koymak zorundayız çünkü program çok kısa ve meselemiz çok büyük ama tekrar siz raporunuzu Cuma günü açıkladıktan sonra da bir hem hatırlatma hem genişleme programı yapalım diyeyim. Diğer kamdan tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarız, gazeteciler dahil, kendimiz dahil diyerek programı kapatalım. Sevgili Gökhan Durmuş çok teşekkürler bugün bizlerle beraber olduğun için. Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Açık Radyo'da haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça
Hoşça
kalın.
kalın.
Ben teşekkür ediyorum.